sorunlar, ah problemler, ah hastalıklar. Ben diyorum ki olsun be kardeşler, olsun. Bunu söylemek zordur ama bir kişiyi anımsadım. Hapishaneye cezaevine gidiyorum. İki ay cezaevine gidiyorum. Heimsheim cezaevine gittiğimde orada 7 yıl ceza alan bir kişiyle benim toplantılara katılıyordu. Kutsal kitap çalışmasına katılıyordu. Yaklaşık 2 yıl, 2,5 yıl bizim toplantılara katıldı kutsal kitap çalışmalarına. 2,5 yılın sonunda ruhsal gerçekleri anladı, kavradı, özümledi ve yüreğini açtı Rab'be ve kabul etti, iman etti. Ve Rab'le birlikte yürümeye karar verdi. Ve çok ilginç bir şey söyledi. 7 yıl. Kimseler de 4 duvar arasında 7 yıl kalmak istemez değil mi? Ve şunu söyledi ki, Yüce Tanrı'ya şükrediyorum ki, iyi ki cezaevine düştüm. Bu mantığa sığıyor mu? Bir mantığa vurduğunuz zaman mantığa sığıyor mu? Parantez içerisinde
bazı şeylerden başka bir şey olacağını cezaevine girmek daha iyi bir şeydir.
Şimdi bak, çok iyi. Oraya ama ne diyor? Diyor ki cezaevine iyi ki düştüm. Eğer ben cezaevine düşmeseydim bu kurtuluş haberini duymazdım. Ben 52 yaşındayım dedi. 52 yaşındaydı bu kişi. Belki 20 yıl ömrüm var. Diyelim 70 diyoruz ya, yuvarlak ömür. 20 yıl daha ömrüm var. 20 yıl sonra öleceğim. Ama ben bilmiyordum öldüğüm zaman nereye gideceğimi. Ama şimdi biliyorum nereye gideceğimi. Öldüğüm zaman Yüce Allah'ın yanına gideceğim. Tanrı'nın yanına gideceğim. Cennete gideceğim. Savaş çok güzel bir şey söyledi. Belki dedi bu benim sahip olduğum hastalık, her ne kadar korkunç, Allah kimsenin başına vermesin. Acı bir olay. Çok çok acı bir olay. Belki dedi benim için yararlı olabilir. Belki benim için bir sınanmadır. Ben buna yürekten katılıyorum. Bundan birkaç, hani geçen hafta ben pazar günü yoktum. Ona, o perşembe günü kaza geçirdim. Ama ondan önceki pazar ben burada söyledim. Dedim ki bakın, yani yarın bugün olur da yolda giderken kaza geçirebilirim. Yani ölebilirim de ne bileyim birkaç hafta gelmeyebilirim de, ama siz her zaman hazır olun ki buraya çıkıp Rabbin sözünden bir şeyler paylaşabilirsiniz. 2 gün 3 gün sonra ben kaza geçirdim. Araba tamamen bozuldu. Bir arkadaşa verdik, uğraşacak, yapabilirse yapacak onu. Yani normal otobanda araba bir şekilde kaydı. 3 defa döndü. Ormanın kenarındaki o tellere çarptı. Tekrar döndü. Geri ağaca çarpıp total şadın diyorlar ya. İçinde böyle kasılı bir şekilde durdum. İnsanın reaksiyonu nedir? Ya bunların olması mı gerekiyordu? Yani ben şimdi maddi durum o kadar ahmşam değil. Yani şimdi ekstradan araba mı arayıp bulmamız gerekiyor? Bunlar mı olması gerekiyordu? Niye oldu bunlar? Olması mı gerekiyordu bunlar? Evet, gerekiyordu. Acama gerçek. Biz o olumsuzluklar içerisinde eğer olumlu, güzel olan şeyleri görebiliyorsak bence doğru yöne bakıyoruz. Ama eğer o olumsuzluklar içerisinde ah vah deyip isyan bayrağını çekiyorsak, niye hep ben? Niye ben, o değil de ben? Niye hep benim başıma geliyor bu şeyler? Niye hep ben? Niye hep ben? Niye hep ben? Sevgili kardeşler, orada şunu gördüm. Belim kırılabilirdi. Bugün tekerlekli sandalyeyle buraya gelebilirdim. Benim de en büyük arzum, senin duygularını çok iyi anlıyorum. En büyük arzum çocuklarımı Allah'ın yolunda yetiştirmek. Onlar daha küçük. Ben ölsem hanımın başına kalacaktı 3 tanesi. Hiç istemem. Ama Tanrı bana bir sorumluluk verdi. Baba sorumluluğu. Anaya da verdi, ana sorumluluğu. Baba ne yapar? Taşır getirir. Anne de yıkar paklar, bakar değil mi? Tanrı bu düzeni kurmuş çok güzel bir şekilde. Onun için biz her ne kadar her şeyi Tanrı'dan bekliyorsak Tanrı'nın bize verdiği sorumlulukları da yerine getirmemiz lazım. En güzel sorumluluk benim babalık sorumluluğum. Ananın da analık sorumludur. En güzel sorumluluk sevgili kardeşler. Çünkü çocuklar bizlere verilen, kutsal kitap söylüyor, ben söylemiyorum. Çocuklar bizlere verilen birer armağandır diyor. Bereket. Allah'ın bereketi her biri. Tanrı'nın verdiği o bereketleri biz nasıl değerlendireceğiz? Onları nasıl yetiştireceğiz? İyi bir şekilde. Onun için baba ve annenin sorumluluğunda olan şeyler bunlar. Her şey babayla anneyle mi bitiyor? Hayır tabii ki. Kişi değişmek istemiyorsa değişmez. Ama anne baba şunu diyebilmesi lazım. Ben analığımı yaptım. Ben babalığımı yaptım. Benim eleştirecek hiçbir şeyim yok. Gönlüm rahat, içim rahat. Gerisi Allah'ın elinde, Tanrı'nın elinde. Onun için bazı sıkıntılar bizim hayatımızın içerisinde olsun sevgili kardeşler. Olması iyidir. Çok ilginç. Ben uzun zaman önce burada paylaşmıştım. Petrus'un durumunu paylaştığımda. Petrus ne zaman İsa'ya feryat etti? Batarken. Batmadan önce çok emindi kendisinden. İsa onu çağırdığında kayıktan aşağı indi. Suda yürümeye başladı. Emin. Ben yaparım. Hani biz de bazen deriz ya, ben yaparım ya. Yürümeye başladı gayet gururlu bir şekilde. Ama ne zaman bakışı değişti, dalgalara bakmaya başlayınca batmaya başladı. Ve batarken dedi ki, Ya Rab, imdat, yardım et. Ne zaman feryat etti? Batarken. Ve batarken İsa'ya en yakın olduğu dönemdi. Sıkıntılar bizi Allah'a daha çok yaklaştırıyor. Dertler bizi Tanrı'ya daha çok yaklaştırıyor. Ama ekmek elden, su gölden, her şey tıkırında giderken, bunu samimiyetimle, içtenlikle söylüyorum. Hakikaten 3-5 aydır böyle hamdolsun verimlilik var. Hem ruhsal açıdan hem hayat içerisinde çok güzel bir düzen var. Harika bir şekilde. Güm bir kaza. Gözler açılıyor değil mi? Birdenbire. Ondan sonra Tanrım. Ya ondan önce Tanrı nerede? Ha? Nerede? Kuyruk sıkışınca mı Tanrı ortaya çıkıyor? Değil mi? İşte bakın, önemli olan gerçek bu sevgililer. Bunu size söylüyorum. O olumsuzluklar içerisinde o olumlu noktayı görebiliyorsan, ben orada o arabanın içerisine daha dışarı çıkmadım. Böyle şok geçirmiştim zaten. Dedim ki, Rab sana teşekkür ediyorum şu an belim yerinde olduğu için. Araba gitmiş. Ben sevinirdim, kolum bile kırılsaydı bile belime bir şey olmadı. Anlatabiliyor muyum? Yani bizler yine her şey için Rab'be şükretmemiz lazım. Rab'be övgüler sun diyor. 103. mezmura bakmıştık değil mi? Rab'be övgüler sun ey canım. Mezmurun sonuna geliyorsunuz yine. Rab'be övgüler sun ey canım. Tekrar başa getirir. Yine Rab'be övgüler sun. Bizim Rab'be övgüler sunacağımız 50 bin şey var. Yok mu Mehmet? Tüm sıkıntı, bak sor, 50 tane sıkıntısı vardır Mehmet'in. Ama biraz da düşünsün. Belki bir o kadar da hamd edecek çok şeyi vardır. %100 vardır. Biz onları göremiyoruz abi. Göremiyoruz. O şeyin içerisinde bütün konsantre, sıkıntı, sorun, problem. Ama ben diyorum ki birbirimiz için dua edeceğiz. Savaş arkadaşımızı anımsayacağız. Dualarımızda her gün, sadece pazardan pazara olmasın bu dua şeyi. Fırsat vereceğim sana abi. Bu dua sadece pazar olarak pazarda kalmasın. Günlük dua hayatımıza, arkadaşımızın bu konusunu gündeme getirelim, dua edelim. Rab onun için en güzelini yapacaktır. Buna ben inanıyorum. Yeter ki o arkadaşım canı gönülden, içtenlikle ona bakmaya devam etsin. Tanrı'nın istediği tek bir şey bizden odur. Ona bakmak. İnanmak çok önemli. İnanan adam, inanmayan adamdan 1000 kat daha iyidir. Çünkü inanmayan adamdan çok büyük bir serseri mayın gibi bir yere çarpar, patlar. Ama inanan adam çok daha farklıdır mutlaka. Ama bir önemli nokta var. Bunu çok altını kalın bir şekilde çizmek istiyorum. Neye? Kime inandığın çok önemli. Bugün hiçbir şeye inanmıyorum diyen insan bile bir şeye inanıyor. Benim arkadaşım Japonya'ya gitti. Süper bir devlet. Ofise girdiğim zaman temizlikten dudağın uçuklar dedi. O kadar pırıl pırıl her taraf. Ama adam masasından iki tane ikon gösterdi, böyle küçük heykelcik. Benim Allah'ım bunlar dedi. Hiçbir şeye inanmayan kişi de inandığı mutlaka bir şey var. Ama bu, ama o, ama şu. Ama önemli olan ne kadar inandığın değil. Nasıl inandığın da değil. Asıl önemli olan kime inandı. Şimdi bunun bir dayanma şeyi var değil mi? Şimdi bu sağlam bak hiçbir şey yok. Bu birazcık çürük oldu mu küt diye gider değil mi? Ben nereye dayanıyorum? Dayandığım nokta, inandığım nokta nedir? Bu çok önemli. Onun için Allah, Allah tektir. İki tane, üç tane Allah yok. Ama Allah'a giden yol bir tanedir. İki tane, üç tane değil. Onun için kutsal kitap bize diyor ki, ben buraya çıktığımda her zaman söylüyorum. Hristiyanlık genelde İslam gibi bir din olaraktan görülür değil mi? Üç büyük semavi din derler. Değil mi? Yahudilik, İslam ve Hristiyanlık. Ama kutsal kitaba baktığımız zaman Hristiyanlığın bir din olmadığını görüyorsunuz. İsa Mesih hiçbir şekilde bir dini başkalarına empoze etmeye çalışmadı. Onlara inandırmaya çalışmadı. Elinde bir sopayla bu iyi dindir, bu dinin ardından gidin. Bu din gerçek dindir, tek yol bu dindir. Din reklamı yapmadı. İsa üç şeyi söyledi, çok önemli. Yol benim dedi, gerçek benim dedi, yaşam benim. İsa Mesih'e evet demek, yepyeni bir yaşam içerisine girmek demek. Bir yaşam biçimi. Bir yaşam biçimidir. Bir din değildir. Bir din olsaydı zaten 50 tane de istediğin dine git, katıl. Benim de bir tane dinim vardı zaten. Ama Mesih'te olmak bir din değil, bir yaşam biçimi. Bunu önemli altını çizmek istiyorum. Onun için Allah'a her zaman gideceğiz. Ama Allah'a yaklaşmanın, Allah'a gitmenin tek bir yolu var. Aynı nasıl ki o Nuh'un tufanında Nuh gemisinin bir tane kapısı vardı. İki tane kapısı yoktu. Bugün modern gemilerde iki kapı var. Bir girişi bir çıkışı var. Ama o gemide tek bir kapı vardı. Kurtuluşa giden tek bir kapı. O kapıdan içeriye girmek lazım. Allah'a giden de tek bir yol var. İki üç yol yok. Onun için bu sıkıntılı dönemde bir ayet benim yüreğime çok konuştu. Onu size okuyup konuya hemen geçeceğim. 1. Korintoslar 10. bölümde 13. ayette şöyle diyor. Tanrı güvenilirdir. Güveniyor muyuz yüce yaratana? Var mı o güven? Tabii. Olmalı. Değil mi Hasan abi? Diyor ki, burası çok önemli. Katlanabileceği, yani bizim katlanabileceğimizden daha çetin, daha zor denenmeye, düşmemize izin vermeyecektir. Yani bugün bir sıkıntıdan geçiyorsak, biz o sıkıntıyı aşabilecek kapasite var. Eğer o iman varsa. Anlatabiliyor muyum? Diyor ki vermeyecektir. Denenmeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Öyle ki katlanabilirsiniz. Demek ki Tanrı sıkıntıyı yapmıyor. Sıkıntıyı Tanrı bize hazırlamıyor. Ama sıkıntıdan geçmemize izin veriyor. Ama sıkıntıdan geçmemize izin verirken, bize bir takım şeyleri öğretirken ya da görmemizi sağlarken sıkıntılar aracılığıyla çıkış yolunu da beraber getiriyor. Bakın, ben düşündüm şimdi, araba yok. Benim işim hep arabayla. Arabasız olmuyor. ADLC bir haftalığına araba verdi bana. Ondan sonra ne yapacağım? Düşünüyorum. Şimdi en basit, el ayağı düzgün bir araba 5000 euroyu kafadan çıkartmak lazım, o euroyu. Değil mi? Yuvarlak olaraktan. Nereden ayarlayacaksın? Hadi 2000-2500 ayarla. Diğerini nasıl yapacaksın? Bunun şeyini. Ama biz dua ettik. Dua ettik. 2 gün, 3 gün sonra bir kardeşten telefon geldi. Neufund'da. Dün akşam orada toplantı vardı. Oraya gittim. Açtı telefon. Dedi ki biz bir araba aldık. Çünkü bir bebek daha oldu bizde. Buz. Yani bir dolmuş aldık. Ondan sonra diğer arabayı da satacaktık. Ama duyduk ki sen kaza geçirmişsin. Bu arabayı Nisan'a kadar kullanabilirsin. Çünkü Nisan'a kadar süresi var sigorta şeyi. Her şey Nisan'a kadar geçerli. Düşün. Şubat'a Mart, Nisan en azından 2 ay. Çok daha rahat düşünebiliriz. Çok daha rahat plan yapabiliriz. Çok daha rahat hareket edebiliriz. Şimdi ne oldu? Sıkıntıdan geçtik ama beraberinde bir çözüm yolu. Beraberinde bir yol Tanrı bize sundu. Böyle bir Rab var hamdolsun. Bizim Allah'ımız, bizim Tanrımız, Yaradanımız böyle bir Tanrı. Bize bakan, bizi gözeten bir Tanrı. Bunu içten ve camdan söylemek istiyorum sevgili kardeşler. Şimdi biliyorsunuz uzun bir süre ara verdik. Yaratılış kitabına bakıyorduk değil mi? Yaratılışın hangi bölümündeydik? 6. bölümündeydik. Anımsar mısınız? Acaba 6. bölümün neresinde kalmıştık? Nerede? Anımsayacaksınız. Mümkün değil değil mi? Aradan haftalar geçti. Nereden anımsayacağız? Hangi yerde kaldık? 6. bölüm. En son, çok yaşa. En son Yaratılış kitabının 6. bölümünün 9. ayetinden 13. ayetine kadar olan parçayı çalışmıştık birlikte. O çalıştığımız parçada Nuh'un örnek bir yaşayışı vardı. Nuh peygamber diyorlar ya Nuh. Bizim toplum içerisinde de genelde hep anılan bir kişi Nuh. Nuh. Nuh'un örnek yaşayışı üzerinde durmuştum. Ve onun örnek yaşayışına bakarken Tanrı'nın gözünde geçerli olan ölçünün ne olduğunu anlamıştık Nuh'un hayatında. Tanrı'nın gözünde geçerli olan nedir? Senin ne kadar zengin olduğun mu? Senin ne kadar yakışıklı olduğun mu? Senin ne kadar büyük kaslara sahip olduğun mu? Tanrı'nın gözünde ölçü nedir? Ölçü, şimdi benim gözümde ölçü nedir? Bir kişi üniversite mezunuysa, bir kişinin kariyeri varsa, değil mi? Dünyanın gözü bu. Biraz da paran varsa, etiketin yerindeyse, Allah senden iyisi yok. Kapısından bile içeri girerken ilikleyip de giriyorsun içeriye değil mi? Bu benim gözümde, insanların gözünde olan bir şey. Ama Tanrı'nın gözünde ölçü nedir? Ölçüt nedir?
İmandır
değil mi? Teşekkür ederim. Allah'ın gözünde senin hangi cinsten olduğun, hangi ulustan geldiğin, hangi dili ya da hangi kültüre bağlı olduğun hiç önemli değil. Allah'ın gözünde Allah sana baktığı zaman, Yüce Tanrı sana baktığı zaman senin yüreğine bakıyor. Yürek onun için çok önemli. Onun için değişmesi gereken kolumun bacağımın kesilmesi değil. Bunu keserim bununla iş bitiririm. Her zaman söylüyoruz ya iki kolunu kaybediyor yan kesici. 11-12 yıl sonra dişleriyle para çekerken yakalıyorlar. Can çıkar huy çıkmaz dedikleri gibi. Önemli olan yüreğin değişmesi. Tanrı'nın gözünde önemli olan bu sevgili kardeşler. Bunun da gerçekleşebilmesi için iman gerek. İbraniler 11. bölümde bunu destekleyen bir ayet okumuştuk. 7. ayette. İmanla Nuh görünürde olmayan olaylara ilişkin Tanrı'dan bilgi aldı. Ve dikkat edin. Onun güçlülüğünden dolayı, onun harikalılığından dolayı sahip olduğu doğruluğun mirasçısı oldu. Böyle mi diyor? Bir aptallık sezmediniz mi ayette? 11. biraz sizi uyandırmak için şey yapıyorum. 11. bölüm 7. ayet. Ne diyor orada? 11'de ne diyor? İmanla Nuh görünürde olmayan olaylara ilişkin Tanrı'dan bilgi aldı. İmanın getirdiği, dikkat edin, İmanın getirdiği doğruluğun mirasçısı oldu. O doğruluğa sahip olmanın yolu nereden geçiyor? İmandan geçiyor. Bu benim sözlerim değil. Allah'ın sözü diyor bunu. Bunun gerçekleşebilmesi için iman çizgisinde kalman gerekiyor sevgili kardeşler. Demek ki Nuh'un iyiliği ya da doğru kişi olması yaptığı işlere mi dayanıyordu? Hayır. İmana dayanıyordu. Ama yaptığı iyi işler, onun örnek bir kişi olması imanın getirdiği sonuçtu. Meyvelerdi. Yani iman eden kişinin ortaya çıkardığı bir sonuç. Bir ağaç meyvesinden biliniyor değil mi? Ağacın toprakta kalması gerekiyor. Toprakta kalmadıkça ürün vermesi mümkün değil. Onun için tek şart toprakta kalması gerekiyor. Bu doğruluğu sahip olmanın tek yolu iman. İman yoluyla biz o doğruluğun, Tanrı'nın sağlamış olduğu doğruluğun mirasçısı oluyoruz sevgili kardeşler. Onun için İbrahim için aynı şeyi söylüyor Nuh gibi. İbrahim de diyor Romalılar 4. bölümde, İbrahim de imanı sayesinde aklanmış sayıldı. İmanı sayesinde. Demek ki aklanma imanla gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Bunu açıkça ve içten söylüyorum. İman yoksa ne kadar ona bakarsan değil mi, bak su içiyoruz bismillah değil mi Hasan abi, genelde oturuyoruz bismillah, kalkıyoruz gidiyoruz kapıyı açıyoruz bismillah, yani ağzımızda Allah düşmüyor ama yürek nerede? Ağızda Allah var da senin yaşamın nasıl bir yaşam? Ağzımızdan düşmüyor mutlaka. Bizim Allah'ı günde kaç defa kullandığımız o kadar önemli değil. Biz ona göre, onun gözünde hangi oranda ona yakın yaşıyoruz? Benim hayatım, benim sözlerim, benim yaşam biçimim Allah'ı yansıtıyor mu sevgili kardeşler? Yansıtabiliyorsam ne mutlu bana. Eğer benim hayatım Allah'a yücelik getiriyorsa bu bana sevinç veriyor. Ama ona acı getiriyorsa, ona hüzün getiriyorsa oturup düşünmem gerekiyor sevgili kardeşler. Ve şunu söylemiştim hatırlarsanız, Nuh bu önemli ruhsal gerçekleri kimden öğrenmişti? Nuh kimden öğrenmişti bu önemli ruhsal gerçekleri? Babası Lamek'ten öğrenmişti değil mi? Yani Nuh'un babası Lamek'ti. Lamek ne yaptı? Babası tam babalığını yaptı işte savaş. Ona Allah'ın yolunu öğretti. Babanın sorumluluğu bu. Gitmeyebilirdi. Ama ne, çok güzel gitmeyebilirdi. Çok güzel söyledin. Gitmeyebilirdi. Neden gitmeyebilirdi? Çünkü özgürüz. İstediğimizi yapabiliriz değil mi? Adam öldürüyoruz. Tanrı geçip elimizden silah almıyor. Özgür yaratıldık çünkü. Ama sonunda onun hesabını vereceğiz. Ayrı bir şey. Yalan söylerken dilimiz yok olmuyor. Yalan söyledim. Çalarken kolumuz da yok olmuyor. Ama hepsinin hesabını vereceğiz onun karşısına çıktığımız zaman. Özgürüz. Dediğin çok doğru. Yapmayabilirdi ama Lamek baba sorumluluğu oğlu Nuh'u Allah'ın yolunda yetiştirmekti. Bunu Lamek çok güzel başardı. Lamek'in babası kimdi? Metuşala. Metuşalah ne yaptı? Metuşalah da Lamek'i Allah'ın yolunda yetiştirdi. Şimdi bak çok güzel bir şey. Ektiğini biçiyorsun sevgili kardeşler. Baba çocuklarına ne ekti? Onu biçiyor. Yalanla eken diyor, yalanla biçecektir. Doğruluk da eken, doğruluk biçecektir diyor. Karpuz eken buğday biçer mi? Nerede görülmüş? Buğday ektiysen buğday biçeceksin. O kadar basit. Karpuz ektiysen karpuz. Ne kadar güzel. Metuşala'nın babası kimdi? Hanok. Hanok ne yaptı? Hanok da Metuşala'yı Allah'ın yolunda yetiştirdi. Yani ben bunları okuduğum zaman büyük bir heyecan duyuyorum sevgili kardeşler. Babalık olarak hepimiz için söylüyorum. Babalar iyice antenleri böyle açsın. Özellikle söylüyorum. Babalar şunu çok iyi görmesi lazım. Ne kadar önemli bir sorumluluk. Çocuklarımızı Allah'ın yolunda eğitebilmek. Nuh, üç oğlunu, bütün ailesini Allah'ın yolunda öncülük etti. Benim söyleyeceğim şu çok önemli sevgili kardeşler. Ben diyorum ki yapabileceğimiz en güzel şey, en harika şey, en yakın olduğumuz kişilere yani ailemize tanıklık etmek. Rabbi Tanrı'yı anlatmak, onu paylaşmak. Yoksa hani çok laf salatası yaparız ya, çocuklarımıza yeni gelen konuşuruz. Kendi hayatımıza bakıyoruz. Çocuğa ben yalan söyleme diyorum. Ben diyorum ki çocuğa, yalan söylemeyeceksin oğlum. Hiç anne baba öğretmez çocuğuna değil mi yalan söylediği. Ama sütçü geliyor, kapıyı çalıyor. Tırırır. Annem içeriden diyor ki oğlum bak diyor şey sütçü Mehmet ise söyle annem evde yok. Borç var ya. Şimdi annem bana yalan söyledi öğretmiyor ama yalanla büyüyoruz. Yalanla yetişiyoruz. İneci nebahat vardı. Babam pek iyi uyuşmazdı. İneci nebahatı gördü zaman tüyleri diken diken vurdu. Zil çaldığı zaman İneci nebahatsa diyor söyle babam evde yok. Babam bana hiçbir zaman demedi. Oğlum yalan söyleyeceksin. Hiçbir anne baba bunu söylemez. Ama biz hayat biçimimizle yalanı öğretiyoruz çocuklarımıza. Geçenlerde Enver paylaşıyordu. Eşi hakkında. Telefon açıyor bir tanesi. Fatma'yı soruyor. Fatma da rahatsız. Haklı olabilir. İnsan konuşuyor. Söyle ki şu anda müsait değilim. Söyle ona. Bir saat sonra konuşacağım. Sen söyle ki ben evde yokum. Enver çok güzel yapmış. Al kendini söyle. Ben bunu söyleyemem. İmanlı adam işte onun için yapamaz. İmanlı bunu yapamaz. Ama bizim gözümüzde pembe yalan, beyaz yalan, kuyruklu yalan, kuyruksuz yalan bir isimleri var. Birisini kurtarmaksa yalan söylemek mümkün. Çünkü birisini kurtarıyorsun. Güya öyle. Öyle düşünüyorsun. Sevgili kardeşim, yalan söyleyen şeytana hizmet ediyor. O kadar basit. Şeytan yalanın babasıdır diyor çünkü. O kadar açık, o kadar net. Değil mi? Enver. İyi bak insanları güldürdük ya. Ya. Evet, son olarak da şunu söylemiştim ben o konuyu bitirirken. Eğer Nuh ve ailesi Tanrı'ya itaat etmemiş olsaydı ne İbrahim ortaya çıkabilirdi, ne İshak ortaya çıkabilirdi, ne de onun soyundan gelen kurtarıcı İsa Mesih ortaya çıkabilirdi. İsa Mesih de ortaya çıkmasaydı benim de kurtuluşum mümkün olmazdı. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Çünkü habercilerin işleri, elçilerin işleri 4. bölümde bakın ne diyor 12. ayette. Elçilerin işleri ya da habercilerin işleri 4. bölümün 12. ayetinde başka hiç kimsede kurtuluş yoktur diyor. Bak bunu ben söylemiyorum. Allah'ın sözü diyor. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Çünkü göğün altında insanlar arasında bizi kurtarabilecek verilmiş başka hiçbir at yok. Ki onunla kurtulabilelim. Tek bir isim veriliyor. İsa Mesih aracılığıyla. Kurtuluş mümkün. Çünkü bizim için hayatını feda eden kişi çarmıhta Recep'in günahları için, Recep'in suçları için orada hayatını feda eden kişi aracılığıyla ancak benim kurtuluşum mümkün. Ne şeriat, ne din, ne dinsel bir tören, ne yatırlar, ne kurbanlar, ne de incik boncuklar. Günahlarının bağışlandığına emin olmak istiyorsan, eğer emin olmak istiyorsan, gerçekten evet kendimi çok hafif hissediyorum, Rab Tanrı benim günahlarımı bağışlandı, bu bilince ulaşmak istiyorsan, ona iman etmek zorundasın. Ona iman eden herkesin günahları bağışlanır diyor. Elçilerin İşleri 10. bölüm 43. ayette sevgili kardeşim. Evet, şimdi bunu bitiremeyeceğiz ama ben diyorum ki bir başlangıç yapalım. 6. bölümü açalım. Yaratılış kitabının 6. bölümünü açalım. Yaratılış kitabının 6. bölümünü açalım. Oradan 14. ayetten 22. ayete kadar olan son parçayı okuyacağız. Ve 6. bölümü bitiriyoruz burada. Bununla 6. bölümü bitirmiş olacağız. Sevgili kardeşler, hemen açıyoruz. 6. bölüm 14. ayetten sonuna kadar.
Kendine gofer ağacından bir gemi yap. İçini dışını siftle içeriye kameralar yap. Gemiyi şöyle yapacaksın. Uzunluğu 300, genişliği 50, yüksekliği 30 arşın olacak. Pencerede yap. Boyu yukarıya doğru bir arşını bulsun. Kapıyı geminin yan tarafına koy. Alt, orta ve üst güvertleri yap. Yeryüzüne tufan göndereceğim. Göklerin altında soluk alan bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki her canlı ölecek. Ama seninle bir antlaşma yapacağım. Oğulların, karın, gelinlerinle birlikte gemiye bin. Sağ kalabilmeleri için her canlı türüne bir erkek, bir dişi olmak üzere birer çifti gemiye al. Çeşit çeşit kuşlar, hayvanlar, sürüngenler sağ kalmak için çiftler, çiftler sana gelecekler. Yanına hem kendin hem onlar için yenebilecek ne varsa al, ileride yemek üzere depola. Nuh Tanrı'nın bütün buyruklarını yerine getirdi.
Teşekkür ederim, sağ ol. Evet. Tanrı ne yapıyor? İnsanlık aleminin daha kötüye doğru ilerlemekte olduğunu gördüğü için, tufan yargısından kurtulabilmek için ne yapıyor? Bir talimat veriyor Nuh'a. Gofer ağacından, kendine gofer ağacından bir gemi yap. 14. ayet bu şekilde söylüyor bize. Şimdi Davut peygamberin, şimdi gofer ağacı çam ya da bir çeşit çam ya da selvi. Selvi ağacı. Ya bir çeşit. Ben biraz araştırdım. Aşağıda yazıyor ama çama da benziyor. Dayanıklı. Selviye de benziyor. Dayanıklı bir ağaç. Bir çeşit ağaç. Birkaç ansiklopedilere baktım gofer ağacının ne olduğunu. Çünkü ben de bilmiyorum gofer ağacı nedir diye. Baktığımda öyle diyor. Gerçi aşağıda selvi diyor ama çama yakın, selviye yakın işte. O ikisinin arasında bir tür ağaç. Şimdi Davut peygamber 25. mezmurda şöyle diyor bizlere. Zebur'un yazarı biliyorsunuz. Rab diyor kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını. Onlara açıklar antlaşmasını. Çok güzel sözler. Rab kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını. Herkese açmıyor mu sırrını Tanrı? Kendisine yakın, Allah'tan çekinen, Allah'la birlikte yürümeye istekli, kararlı kişilere açıklar sırrını. Onlara açıklar diyor antlaşmasını. Şimdi bizler yüce olan Rab Tanrı'yla birlikte yürümeye başladığımızda Rab Tanrı bize nasıl konuşuyor? Diri olan sözü aracılığıyla. Demek ki ne yapmamız gerekiyorsa, nasıl yapmamız gerekiyorsa, hangi durumda nasıl davranmamız gerekiyorsa bunu Rab Tanrı bize diri sözü aracılığıyla açıklıyor, söylüyor. Yani sözünü okuduğumuz zaman biz gereken yanıtı, gereken açıklamayı onun sözünde buluyoruz. Burada Rab Tanrı Nuh'a ne yapıyor? Kendi tasarısını açıklıyor, planını açıklıyor. Bu plan Nuh ve ailesi için 3 sorumluluk alanını kapsıyordu. 3 tane sorumluluk alanı vardı. Yerine getirilmesi gereken. Neydi bu 3 sorumluluk? Nuh'un yerine getirmesi gereken 3 sorumluluk. Okudu Enver ayetleri. Nedir? İlk sorumluluğu neydi? Nuh ne yapması gerekiyordu? İlk sorumluluğu neydi? Yerine getirmesi gereken? Tamam, gemiyi yapmak, gemiyi inşa etmek. İlk birinci sorumluluğu Nuh'un bir gemi inşa etmesi. Bu birinci sorumluluğuydu. İkinci sorumluluğu neydi? Tamam, o da var. Doğru. Doğru. Doğru. Doğru. İkinci sorumluluğu Tanrı'nın antlaşmasına güven. Yani yapılan o sözleşme var ya, hani iki kişi arasında yapılan sözleşme, tarafların ikisi de uyması lazım. Tanrı'nın da Nuh'tan beklediği yapılan antlaşmaya güven. İkinci noktası buydu. Çünkü diyor ya 18. ayette, seninle antlaşma yapacağım, oğulların, karın, gelinlerinle birlikte gemiye bin. O antlaşma, yapılan antlaşmaya güvenmesi gerekiyordu Nuh'un. Üçüncüsü neydi? Bir sorumluluğu daha vardı. Hayvanları çift çift gemiye almak. Üçüncü sorumluluğu buydu. Demek ki ilk iki sorumluluk kime aitti? İlk iki sorumluluk kime ait? Nuh'a ait değil mi? Ama üçüncü sorumluluk kime ait? Hem Allah'a ait hem de Nuh'a ait. Yani üçüncü sorumluluğu ikisi paylaşıyor. Çünkü hayvanları bir araya getiren kimdi? Tanrı. Tanrı hayvanları bir araya getirdi. Yani gemiye doğru yöneltti. Nuh da her cins hayvandan ikişer tane gemiye aldı. Demek ki üçüncü sorumluluğu her ikisi paylaştı. Bu da bize şunu gösteriyor. Tanrı hedefe ulaşırken Recep gibi pasaklı adamı kullanıyor işte. Yani bizler gibi isyankar, ne bileyim, vurdum duymaz, bazen vurdum duymaz tutum sergilen insanları Tanrı ne yapıyor? Kullanıyor. Bu da bize sevinç vermeli. Tanrı hedefe ulaşırken bizleri kullanaraktan hedefe ulaşmak istiyor. Bu da bizi sevindirsin. Bizi teselli etsin. Demek ki Tanrı'nın önünde değerliyiz. Allah'ın gözünde çok önemliyiz. Tanrı tek başına her şeyi yapabilirdi. Pat pat pat pat her şeyi bitirebilirdi. Ama istedi ki birlikte hedefe ulaşılsın. Yarattığı canı kullanaraktan hedefe ulaşılsın. Şimdi yerine getirilmesi gereken ilk sorumluluğa baktığımızda Nuh ve ailesini tufandan koruyabilmesi için su üzerinde durabilecek bir geminin yapımı söz konusuydu. Onu söyledik. Dediğim gibi bu gofer ağacı suya çok dayanıklı bir ağaçtı. Selvi ya da çam dediğimiz o tür bir ağaç suya çok çok dayanıklı bir ağaçtan yapılmış olmasıydı. Ama geminin bir başka özelliği vardı. Çok önemli bir özelliği vardı geminin. Evet, o da çok önemli. Teşekkür ederim. Bir özelliği daha vardı. Tamam. Kapı olayı, yan kapı. Tamam. Bir özelliği daha vardı. Geminin yapımını okuduğumuz zaman orada bir şey eksik. Gemide olması gereken bir şey eksik. Ha?
300 metre uzunluğu mu?
Yok. Yelken yok. Bir bakın ya, bir bakın. Şöyle bir göz atın ya. Ne yönetmek için? Ha söyle onu söyle işte o. Yani evet geminin direksiyonu yok. Direksiyonsuz. Yöneten kim? Amin. Amin. Amin. Gemiyi yöneten Nuh değil sevgili kardeşler. Bak burada çok önemli bir ilke var. Gemiyi yöneten, yaratan hamdolsun. Tanrı yönetiyor gemiyi. Onun için Nuh ve ailesi emin ellerdeydi. Korkmasına hiç gerek yoktu. Direksiyona gerek yoktu. Neden yoktu? Çünkü Tanrı ona seyahat yapması için bir gemi önermedi ki. Sadece kendisi ve hayvanların kurtulabilmesi için suyun üzerinde durabilecek bir geminin olması. Ve bu gemiyi incelediğimiz zaman kayda değer çok önemli özellikleri vardı bu geminin. Ben bunun şeylerine biraz baktım değişik kaynaklardan. 3 aşağı 5 yukarı bazı şeylerde değişiyor ama yaklaşık bir takım rakamlar şey yapılıyor, veriliyor. Geminin şimdi Yahudi uzmanlarına göre bir arşın diye bir söz geçiyor yani arşın. Bu bir arşın Yahudi uzmanlarına göre 45 santim olduğunu söylüyorlar. 45 santimlik bir ölçü. Bir arşın 45 santim. Şimdi bunu hesapladığımız zaman geminin uzunluğu yaklaşık 140 metre. Geminin uzunluğu. Yani diyoruz ya geminin yapımı 120 yıl sürdü. Kolay bir şey değil. O teknik, o dönemin tekniğine göre uzun bir süre. 140 metre uzunluğu vardı. Genişliği 30 metreydi. Yüksekliği ise 15 metre. Yani metre olaraktan söylüyorum. Gemi yapımcılarına göre diyorlar ki uzmanlar bu ölçülerde olan bir geminin batması kesinlikle söz konusu değil. Neden biliyor musunuz? İlginç bir şey söylüyorlar. Gemi yapımında biliyorsunuz 19. yüzyılda büyük şileplerin yapımı başladı. O gemi dediğimiz büyük şilepler 19. yüzyılda yapılmaya başladı. Ve gemi yapılırken bir teknik kullandı gemi mühendisleri. 6'ya 1 teknik dedikleri bir teknik. Gemi alanında yapımında kullanıyor. 6'ya 1 teknik. Ve diyor ki bu ölçülerin karşılığı 6'ya 1 teknik. Tanrı hata yapar mı? Tanrı hata yapmaz. Bakın daha gemi piyasada yokken o uzmanlar, mühendisler 6'ya 1 tekniğini keşfederken Tanrı çok daha önceden yaratılış kitabında bu tekniği buraya almış. bu.
Yıllarca sene önce.
Ya 19. yüzyılda çıkmış o. 19. 1900'lerde. Ama Tanrı çok daha önceden 5000 6000 yıl önce bu tekniği burada ölçülerde. Bu geminin alanı 9290 metrekare. Yani bizim dilimizde köy dilinde 9290 dönüm. Hani bir dönüm arsamız olur, iki dönümlük tarlamız olur değil mi? Dokuz bin, yaklaşık 10.000 dönümlük bir, düşün yani bir köy adamı olaraktan düşün. Değil mi? Büyük bir alan. Çok büyük bir alan. Ve diyor ki, uzmanlara göre yaklaşık 20 basketbol sahası diyor. 20 tane basketbol sahası kadar büyüklükte bu gemi. Hacmi ise, yani içine alacak miktar 1518 metreküp. Yani küp biliyorsunuz böyle diyelim burası da bir şekilde dikdörtgen şeklinde bir küp. Yani bunun içerisinde ne doldurursun, ne kadar su doldurursun? O kadar. Bunun metre küpü olaraktan 1518 metre küp diyorlar. Bu hacim yaklaşık verilen ölçülere göre araştırmacılar söylüyor bunu. 569 yük vagonuna eşit. Yük vagonlarını biliyorsunuz. 569 yük vagonuna sığan miktar gemiye sığabiliyordu. Yani bu şunu gösteriyor sevgili kardeşler. Hayvanlar ve yiyecek için yeterince yer vardı Nuh'un gemisinde. Yani öyle alıp okuyup geçiyoruz ama orada bir basitlik yok. Bir içerik var, bir derinlik var sevgili kardeşler. Hepsi tamdı ama şimdi şunu düşündüm. Ben de düşündüm bunu. Ya bu kadar hayvan, bu kadar hani hayvanları içeriye aldı, gıdasıyla her şeyini aldı. Affedersin bu hayvana yiyince de pislediler, işediler affedersin. Altını pislediler değil mi? Çok doğal bir şey. Peki bu kokuyu nasıl imha ettiler? Yani ben bir ahıra girdiğimiz zaman yani ahırın kokusunu hepimiz biliriz yani. Ahırın kokusuna girdiğimiz zaman burnumuzun direği kırılıyor değil mi? Bakas abi. Kırılıyor mu kırılmıyor mu? Kırılıyor. Burnumuzun direği kırılıyor. Şimdi bu kokuları nasıl ortadan kaldırdılar bunlar? Diyor ki yaklaşık bir arşın yani 45 santimetre penceresi vardı. Yüksekliği 45 santim. Şöyle bir pencere. Ama şunu düşünüyorum. Bu pencerenin boyu söylenmiyor. Ne kadar boyu? Yok. Ama yüksekliğinin 45 santimetre olduğunu söylüyorlar.
Eni söylüyor.
Ha şeyin yüksekliği şeyi değil. Uzunluğu değil. Yüksekliği 45 santim. Şimdi şunu düşündüm. Ben okul yıllarında belki hepiniz bilirsiniz spor salonu ayrıydı bizim okul spor salonu. Gittiğimizde spor salonunda hani o terler ya insan spor yaparken terlerken o ter kokusu leş gibi kokar değil mi? O kokuyu gidermek için böyle yaklaşık 70-80 santimetre uzunluğunda pencere ta boydan boya böyle dört tarafı hiç fark ettiniz mi onu? Spor salonlarında hep pencereler boydan boyadır böyle. Yani o teri, o pisliği alsın diye. Büyük bir olasılıkla ben onu öyle düşünüyorum. Uzmanlar, bazı uzmanlar da söyler aynı şeyi. Yükseklik 45 santimetre ama geminin dört bir tarafını yani gemi düşünürseniz burada 45 santimetre böyle komple şu kadar genişlikte bir aydınlatma hem ışığı içeri almak için hem de kokuları dışarıya çıkarmak için bir pencere vardı. Ama asıl önemli noktaya geldik. Ben bu noktayla noktalayacağım. Konuyu noktalamak istiyorum. Bu geminin her zaman vurguluyoruz ya sadece ve sadece tek bir kapısı olması. Geminin sadece bir kapısı vardı. O modern ben mesela Türkiye'ye giderken bir defa İtalya'ya gittik Ancona'ya. Ancona'dan bindik feribota. İzmir'e gittik. Biz arkadan bindik önden çıktık. Yani iki kapısı vardı geminin. Bugün modern gemilerde böyle. Ama bu geminin tek bir kapısı vardı. Bunun da bir nedeni vardı. Burada bize bir mesaj var. Geminin tek bir kapısının olması. Ve bir başka noktayı da söyleyeyim. Biliyorsunuz bu kadar büyük bir geminin kapısı da herhalde böyle küçücük bir kapı değildi. Kocaman bir kapıydı. Şimdi mantıklı olarak da düşünebiliriz. Ya bu geminin kapısını Nuh ya da çocukları nasıl kapattılar o kocaman kapıyı? Yani düşün 30 metre genişliğinde 15 metre yüksekliğinde kocaman hangar gibi bir kapı. Onu nasıl kapattılar?
Şeyler de yoktu,
teknik direktör hiçbir şey yoktu. Diyor ki kutsal kitap bize veriyor yanıtını. Tanrı diyor kapıyı kapadı. Amin. Kapıyı kapayan Tanrı'nın kendisiydi sevgili kardeşler. Kapı kapandıktan sonra artık kurtuluş ortadan kalkmış oldu. Yani kapı açık olana kadar kurtuluş mümkündü. İnsanlar kurtuluşa girebilirlerdi. Ama kapı kapandıktan sonra ne camdan girebilirsin ne de kapalı olan kapıdan içeriye. Onun için buradaki mesaj şu: kurtuluşa giden tek bir kapı var. Nasıl ki Nuh tufanında gemiden içeriye girenler kurtuluşa eriştiler, bugün de İsa Mesih aracılığıyla iman eden kişiler kurtuluşa erişiyorlar. Onun için Yuhanna'da bir ayet var. Onu okuyacağım ve noktalayacağım. Yuhanna 10. bölüm 9. ayette İsa'nın kendisi diyor. Yuhanna 10 ayet 9'da kapı benim. İsa diyor. Ben değil. Kapı benim. Demek ki kurtulmak için o kapıdan içeriye girmek gerekiyor. Geminin yapımı 120 yıl sürdü. Defalarca söylüyorum. 120 yıl boyunca Tanrı sabretti. 120 yıl bekledi insanların kurtulması için. Kaç kişi iman etti? Nuh, karısı, 3 oğlu, 3 gelin, 8 kişi. Toplam kurtulanların sayısı 8'di. Bu kadar az. Belki burada böyle bırakalım. Burada bırakalım. Ama düşünelim. Kısa bir şekilde bir dua edelim.
Recep kardeşim, sen dua etmeden önce bir şey söyleyeyim de onu da dua konusuna getir.
Yok, dua konu değil. Sadece gözlerimizi kapatacağız. Tamam mı? Şeyi düşüneceğiz. Kurtuluşa giden tek bir kapı var. Bu kapıdan içeriye girebilmek için, yani kapının dışında kalmak var. Birinci şart bu. Kapının içine kapıdan içeriye girmek var. Eşikten içeriye girmek var. Bu kime ait? Bize ait. İnsan özgürüz ya. Zorlamıyor kimse. Tanrı itmedi kimseyi içeriye. Herkes kendi isteğiyle girdi. İman eden, tufanın geleceğine inanan, iman eden içeriye girdi. İman etmeyen geminin dışında kaldı. Nuh tufanının sularıyla yok olup gittiler. Onun için bunu düşünelim. Kurtuluşa giden yol tek bir yol. Acaba biz hangi yoldayız? Dua edelim. Evet Göksel babamız, sana teşekkür ediyoruz. Diri sözün aracılığıyla bizlere yine konuştun. Ruhsal gerçekleri bizlere bir kez daha anımsattın Rab. Adem'le Havan'ın düşüşleri sonucu ortaya çıkan o günah yargısından bizi kurtarabilmek için sen bize bir yol hazırladın. Ve sen dedin ki kapı benim. Evet Rab. Dua diyorum ki o kapının dışında kalan kişiler olmayalım. Her birimize gereken anlayışı ver. Ki bunu anlamak için, bu gerçekleri kavrayabilmek için. Rab seni seviyoruz ve önünde eğiliyoruz. Önümüzdeki zamanı da senin güvenilir ellerine bırakıyoruz. İsa Mesih, senin yüce adından.